Yasin 11. sohbet 26. ayetten itibaren. Euzu billah, euzu billah, euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeden min lisani yefkahu kavli. وَمَا تَوْفِيكِ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Habib-i Neccar olarak adlandırılan kişinin başına gelenler ile ilgili kısım vardı Yasin'de. Ama biliyorsunuz aleni olarak Habib-i Neccar diye bir ifade yok. İnsanların, bu tefsircilerin en fazla tahmin ettikleri kişi, o sıfatlara haiz olan herhangi bir kimse de bu ayetlerin içine girer. Neydi konu? Birinci sayfada ne diyordu? Sen uyarmazsan, yani uyarsan da uyarmasan da birdir. Sen ancak zikre tabi olan, bu Kur'an da olabilir, uyarı da olabilir, tabi olanı ya da Rahman'a gayıptan haşyet duyanı, korkanı uyarabilirsin. Yani uyarsan da uyarmasan da bir deyince şöyle anlaşılır. Yani sanki kimse uymaz. Yani onlar iman etmeyeceklerdir. Ama istisnayı söylüyor Rabbim. Sadece şu kimseleri uyarabilirsin. İşte Habib-i Neccar da bu iki özelliğe sahip kişi. Hikaye neyi anlatıyorsa Yasin suresinin ikinci sayfasındaki o beldedeki, o şehirdeki, o karyedeki buna uyan kişilerden birisi. Habib-i Neccar da öyleymiş. O olabilir ya da olmaz. Önemli değil. Koşarak geldiğinde, gayretli bir şekilde geldiğinde sizden hiçbir ücret istemeyen bu zatlara uyun ki onlar hidayet üzerine kimselerdir. Bana ne oluyor ki beni yaratana, fıtrat üzerine yaratana kulluk etmeyeyim ve ona döndürüleceksiniz. Ben hiç ondan başka ilah edinir miyim? Eğer o Rahman bana bir zarar vermek isterse o onların şefaati, yani Allah'tan beraber ilah olarak edindiklerimin şefaati bana hiçbir şekilde fayda vermez. Onlar da beni kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet, sapıklık içinde olurum. Gerçekten ben Rabbinize iman ettim. Beni dinleyin. En son burada kalmıştık. Burada da en önemli, geçen haftanın en önemli kısmı Rabbinize iman ettim derken de hitap burada birinci anlamda kendi kavminden iman etmeyenlere, buradan da neden yani onların sizin Rabbinize iman ettim diyerek bir cümleyi geçen hafta açıklamaya çalışmıştık. Şunu demiştik: aslında benim Rabbim ile sizin Rabbiniz aynı, o da alemlerin Rabbi. Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi ki o Rahman. Siz o Rahman'ı biliyorsunuz ama kelime-i tevhide, yani la ilahe illallah'a, Allah'tan başka ilah yoktur'a uymuyorsunuz. O sizin ağzınızdaki. Hem onlara hitap ediyordu hem de 2016 yılında bize hitap ediyordu. Yani biz kafamızdaki Rab ile alemlerin Rabbi olan Allah'ı birlemeliyiz. Tevhid budur. Doğru şekilde yönelmeliyiz. Şimdi senin yöneldiğin Rabbin Allah olması lazım. Bu Rab olgusu kişiye özel olabiliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de senin Rabbin, sizin Rabbiniz, onların Rabbi, alemlerin Rabbi gibi ifade var. Bakın yanlış anlaşılmasın. Rab bir tane. Allah. Fakat kişiler kendi kafalarındaki oluşturdukları değerlerle bir Rab anlayışı oluşturuyorlar. Fakat bu alemlerin Rabbi ile örtüşmesi lazım. Yoksa eksik oluyor. yanlış oluyor. İki tehlike var. Bir, Allah diye yanlış yere yönlenebilirsin. İki, Allah'a yönelirsin. Fakat yöneldiğin değerler eksik Rab tasavvurudur. Ya da sıfatıdır, nitelemesidir, tanımlamasıdır. Bakın bu sıfatlama ve tanımlamayı rastgele söylemiyorum. Kur'an ayetlerinden bazıları var. Onları size okumak istiyorum. Altıncı sure yüzde var. Siz bakmayın, ben uzun süre seri olarak okuyacağım. Bir de cinleri Allah'a bir takım şerikler yaptılar. Oysa onları o yarattı, Allah yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O onların niteledikleri şeylerden uzaktır. Bu ifade size tanıdık gelecek. Ve Teala amma yasifun. Hani Kur'an okuduktan sonra söylüyoruz ya. Hatırlıyor musunuz bunu?
Evet, bir şeye bahsetmiştik.
Evet. Subhanallahi şeyini. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun aler nürselin velhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Bakın peygamberimizin bu muhakkak ilavesidir. Bu kadar yaygın okuduğumuza göre, yani Kur'an'dan sonra bunu Rabbim Resulü aracılığıyla sürekli okutuyor ki bir şeye dikkat çekmek istiyor. Ne diyor bakın? Subhane rabbike, senin Rabbin, hitap peygamber efendimize, Rabb'dir. İzzeti amma yasifun. İzzeti onların sıfatlaya geldiklerinden, vasfettiklerinden, nitelediklerinden yücedir. İsnat ettiklerinden. Neyi kastediyor Rabbim? Yani insanlar kafalarında bir Rab tahayyülü, bir ilah, Allah tahayyülü oluşturuyorlar. Fakat bu oluşturdukları şey gerçek Allah değerleriyle örtüşmüyor, eksik oluyor, yanlış oluyor. Allah da diyor ki ben onların sıfatladıklarından münezzehim. Teala'yım, üstünüm yani. Demek ki herkes bir şekilde, biz dahil, evet, Allah'a yönlenirken ona eksik sıfatlarla, yanlış sıfatlarla, yanlış kafamızdaki Rab tahayyülleriyle yaklaşıyoruz. İşte zalim Allah tazahürü oluyor. Adil olmayan, haşa, gücü yetmeyen, işte işleri de başkalarıyla gören, bu yüzden de güç eksikliği gibi, farkında olarak ya da farkında olmayarak, tabii çok büyük bir şekilde farkında olmayarak var. Müşriklere farkında olarak, bizlere de farkında olmayarak bir şey var. Yaptıklarından dolayı ikaz var. Mesela bak 37-180'de var. Yine senin Rabbin kudret ve şeref sahibi olan at, yani izzet, o yücedir demiştik. Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığınız mı sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadırlar. Burada neyi anlatıyor? Yani işte mesela kişi yalan söylerken ne yapıyor? Sanki Allah'ın o esnada semî ve basir olduğunu unutuyor.
Eksiklik isnat ediyor.
Evet, yani Allah'a bir şekilde eksiklik isnat ediyor. Yani Allah bilmiyor mu orada? Yani duymuyor mu? Yani sanki orada Allah yokmuş gibi haşa davranıyor. İstediği kadar la ilahe illallah desin bu kişi. Eksiklik isnat ediyor. Davranışlarıyla, sözleriyle. Bu kavramları o yüzden çok iyi anlamak lazım. Yani biz iman ettim demek, amentü billah demek, sadece varlığını kabul etme ya da reddetme değil. Tamam, iman ediyorsun da nasıl bir Allah tasavvuru var kafanda? Bu Allah tasavvuru, Rabbül Alemin olan, Rahman olan, Allah'ın gerçek özellikleri, sıfatlarıyla örtüşüyor mu? İşte ne kadar örtüştürürsen o kadar doğrusun. Buna Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri bu konuya çok değinmiş ve Rabbi Has denilen bir kavramla ifade ediyor bunu. Rabbi Has, kişinin kişiye özel Rab anlayışı. İşte bir de Rabbül Alemin var. Bu kişiye Rabbe has olan Rab anlayışının da temelleri de şuna dayandırıyor. Hani Allahu Teala'nın bir zatı var. Bir de Esma-i Hüsna'sı var. Kainata Esma-i Hüsna'sıyla tecelli ediyor. Doğru mu? Halifesi olan insana da bu esmalardan en fazla yüklüyor. Hazreti Adem'e ilk yüklenme bu şekilde zaten. Esma bilincini yüklüyor. Lakin esfele safil olan, aşağının aşağısına indirilmiş olan bizler, yeryüzündeki insanlar da yine bu esma tecellilerin hepsinden var. Ama oranları düşük ve kişiden kişiye değişiyor. Bütün esmaları vermiş Allah-u Teala, yüklemiş. Halifesiyim niye diyor? Halife onun adına iş gören demek. Lakin her insanda bu esmaların tecellileri değişik oranlarda. En hiti, en maksimumu bütün esmalardan olan kim?
Hazreti Peygamber.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O en yüksek konumda. Bütün esmalardan bakıyor, tekrar hepimizde var. Fakat oranları düşük. Biz bunları ne kadar artırır isek hem insani kamile yaklaşıyoruz, hem de Rabbi hasımızın Rabbül Alemin'le örtüşmesini gerçekleştiriyoruz mümkün olduğunca. Yani bizim o Rabbi has, Muhyiddin İbn Arabi'nin Hazretleri'nin şeyiyle söylüyorum, kendimizdeki esma tecellilerin orantılarıyla doğru bir şey. Yani biz Rabb'i nasıl, Allah'ı nasıl tanıyacağız? Esmalarıyla tanıyacağız. Biz de ne kadar tecelli ediyorsa o esmalar, o kadar tanıyabiliriz. Değil mi? İşte bir kişinin Rabb'i hası kendindeki esma tecellileriyle ve onunla oluşturduğu kendi imanıyla doğru orantılı. Bu maksimuma geldiğinde, olabilecek en yüksek seviyeye geldiğinde o insanı kamil oluyor. Kamil ne demek? Kemale ermiş, olgun anlamına geliyor. Asıl insanı kamil sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İnsanlardan da, o evliyaullah'tan da kişiler bu insanı kamilin şubelerine gelebilirler.
Bütün peygamberler bu duruma gelmiş. Hazreti peygamber.
Tabii. Yani maksimumu sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün peygamberler. Peygamberlerde bir destek var. Kesinlikle. Yani ilahi bir destek var. Fakat faddalnahu diyor Allah-u Teala. Biz onu bazılarına üstün kıldık. Demek ki onlar arasında da var. Hani şimdi bizim eleştirmemiz, değerlendirmemiz şey olabilir, edebe uygun olmayabilir. Yani ben kimim ki Resulullah, Resullerin derecelerinden şey yapıyorum. Fakat hani Allah'tan baktığınızda yine eksiklik var.
Cenab-ı Hakk'ın beyanı zaten o zaman.
Biz kendimize döndürecek olursak, işte biz Rabbi has anlayışımızı ne kadar Rabbül Alemin'le örtüştürürsek ya da doğru değerlerle ona yönelirsek o kadar kabul, makbul görüyor. Ki bu neye benziyor? Hani bunun muhakkak Fatiha'da bir yansıması vardır ya. Hani Fatiha'yı okurken bütün ayetlerin ve kavramların Fatiha'ya bir örtüştüğü yer vardır. Maliki Yevmiddin neydi? Din günü. Neden Rabbim başka bir şey kullanmamış da din günü demiş? Ha, bir Allah'ın dini var. Bir de herkesin bir dini var. Din anlayışı yani. İşte o din anlayışı ile, kişilerin din anlayışıyla Allah'ın dini ne kadar örtüşüyor, onu orada göreceksin. Konumuzda söylüyorum. Senin Rab anlayışınla alemlerin Rabbi, Allah olan alemlerin Rabbi ne kadar örtüşüyor, onu yine orada göreceksin. Muhakkak burada da şeyi var.
İmanın kalbe inmesi gibi bir ayet var ya, siz diyor Müslüman olduk diye iman edemedi, imanınız kalbimize inmemiştir diyor. Bu da önemli, kalbe inmesi imanın. Öyle evet. Değil mi?
Yani kendi kafandan imanını oluşturacaksın. O evet. İmanında elbette ki kalbe yerleşecek. Hani bunu tekrar bir açıklamak istedim, iyice otursun diye. Bir de Rabb-i Has kavramını da ilave ederek bunu açmak istedim. Yani dilinde olmayacak. Kalbinle de inecek. İmanın olacak ya senin onun. Allah. O şekilde gider. İşte Kur'an-ı Kerim çok büyük nimet. Nasıl alemin Rabbin nasıl kendini bu şekilde anlatıyor. Biz bunu ya ben nasıl daha iyi anlayabilirim? Nasıl yönelebilirim? İşte Kur'an o yüzden çok büyük bir rahmet. Bunu en iyi anlayan da sallallahu aleyhi ve sellem'di. Onun davranışları, sözleri, duaları da işte. Onlar da çok büyük bir nimet. Kur'an, sünnet ve kendilerine nimet verilmiş olanlar diyor ya İnan. Fatiha suresindeki nimet vermiş olan ve onların yani belirli Allah'ın belirli bir seviyeye getirdikleri, nimet verdikleri, sırat-ı müstakime hidayet ettiklerinin yolundan da ipuçları var. Bunlarla beraber biz Allah'ın hidayetiyle beraber sırat-ı müstakimde oluruz inşallah. Evet, biliyorsunuz kavramlarla açıklamak çok hoşuma gidiyor. Sırasıyla bu ayetleri işlemek çok kolay. Bir tefsirde de gidiyor zaten. 5-10'u böyle grup halinde bir paragrafta anlatmış büyük tefsirler. Yani bakıyorum, inanın şu şeyi Yasin'in yarısını bir paragrafta anlatmış. Yani Yasin'in sayfasının yarısını, hani bir şey bulayım, incelikler diyorum. Geçmiş bilmiyorum. Hani ben kavramların oturması konusunda kendim açısından çok önem veriyorum. İnşallah teferruata fazla düşmüyorumdur. Anlatmayı da görev kabul ediyorum. Bismillah. Ve ile hulul cenne gâle ya leyte kavmi ya'lemûn bima gafereli rabbi ve cealeni minel mükremîn. 26 ve 27. Ne demek, bir Türkçesini okuyorum. Gılet hulülü cennet, gir cennete denildi. Gale dedi ki ya leyte kavmin ya'lemun, keşke kavmim bilseydi. Neyi bilseydi? Bime gafareli Rabbi, Rabbimin beni mağfiret ettiğini, bağışladığını ve cealeni minel mükremin ve beni İkram edilenlerden kıldığını. Şimdi bu akışa göre garip bir ifade. Çünkü diyor ki öncesinde, şüphesiz ben o zaman apaçık bir dalalet içinde olurum. Gerçekten Rabbinize iman ettim, beni dinleyin. Sonra sanki arada bir kesinti var. Gir cennete denildi. Yani biz hikayeyi bildiğimiz için bize normal geliyor da, İlk defa bu sayfayı okuyan ve bilinçli okuyan, yani öncesi sonrasıyla değerlendirerek okuyana garip gelir burası. Allah Allah, niye sahne birdenbire değişti? Neden ifade tarzı değişti? Gıylet hulül cennet. Cennete gir denildi. Ya adam orada mücadele ediyordu. Aman kavmin yapmayın, dinleyin, şunlara itaat edin. Bir anda gir cennete. Arada bir boşluk var. Rabbim bunu bizim doldurmamızı istiyor. Hani yukarıda diyordu ya, 18. ayette biz sizinle uğursuzlandık, yemin olsun eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizden size muhakkak elim bir azap dokunur. Elim, evet, elim bir azap ne demekti? Elim, eleme Arapçada acı anlamına geliyor. Hani elem keder vergesin var ya, ama yani fiziksel acısını hissettiğin bir şeymiş bu elem. Yani acı var mı dediklerinde elem kullanıyor. Hel teşhurul elem. Mesela acı hissediyor musun diye Arapçada sorulur. Acı hissediyor musun? Yani acının içinde olduğu, fiziksel bir acının olduğu, buna işkence tarzı da diyebilirsiniz, bir şeyle tehdit ediyorlardı. Demek ki bunu yapmışlar.
Taşlamışlar, öldürmüşler.
Taşlamışlar ve öldürmüşler. Çok değişik bir çok değişik rivayetler var. Eğer bu Habib-i Neccar kıssası ise, oradaki ifadesiyle söylüyorum, debelenmişler üzerinde, evet, ve bağırsakları maalesef arkasından çıkacak konuma gelmiş. Elim bir azap gelmiş. Fakat burada Rabbim neden gıylet hulülü cennet diyor? Yani orada yapacakları bunun malum, ama şehit edilmesiyle beraber. Evet. Parantez canım, işte şehit edilmesi burada devreye giriyor. Yani şehit sadece savaşta bizim anladığımız şekilde öldürülene şehit denmiyor. Allah yolunda öldürülenlere de şehitler deniyor. Bu ayeti hatırlamışsınızdır, zaten ondan bahsedeceğiz. Demek ki şehit konumunda bir ölüm onun için gerçekleşmiş. Ona da manevi perdeler açılarak, bu dünyada yani şu gözüyle değil, yani manevi perdeler açılarak ona denilmiş ki, yani melekler dedi, şu dedi, biz dedik demiyor, denildi diyor sadece. Yani kimin dediği belli değil, denildi. Ne? Udhul cenne, cennete dahil ol, gir, duhul etmek, girmek, ithal kelimesi buradan deniyor. Hani demin ayeti yarım bıraktım. Ayette ne diyordu? Siz Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz. Bak bu Allah'ın emri. Eğer bir şehide o öldü falan derseniz ayetin sırrına göre hata ediyorsunuz. Yani demek yasak. Ölü demeyin diyor. Allah yolundaysa yani şehitse o. Deme diyor Allah. Bizim de demememiz lazım. Demek ki şehit edildi. Fakat ne oldu? Ölmedi. Bu materyalist bir felsefeyle anlaşılan bir şey değil.
Evet.
Ama biz Müslümanız, iman ediyoruz. Kur'an'a da iman ediyoruz. Kur'an'ın bir hükmünü bile bile inkar eden biliyorsunuz ne konumda olduğunu. Biz o yüzden iman ediyoruz. Biz ne bize gören, bize düşen ne? O ölü değil.
Başımız Kur'an'a bağlı.
Ama şimdi bunu hani dilimizde olmasın, bu idrakımızda da olsun. Hani bu gerçekten mesela sahabe efendilerimiz olsun, gerçek hak mücadele edenler var ya, biz demek ki kafamızda öldü demeyeceğiz. Yaşıyor mu? Yani bizim bildiğimiz anlamda yaşamıyor. İşte Kur'an'da bunu açıklıyor. Nasıl bir yaşandığını. Onlar haydırlar diyor. Hay. Hay ne demek?
Diri.
Velakin la teşkurun. Fakat siz şuurunda değilsiniz. Yani bizim idrak düzeyimizin farklı bir alanında onların haylıkları devam ediyor. Hay beden olarak deniyor buna tasavvufta. Hay beden olarak yaşantıları devam ediyor. Sadece biyolojik olarak görüyorlar. Yani bizim şu an taşıdığımız, bize ait zannettiğimiz bedenimiz buna biyolojik beden deniyor, devreden çıkıyor. Geriye kalan sistemlerle bir yaşantı devam ediyor ama biz görmüyoruz. İşte bu görmediğimiz alemde ona denmiş ki cennete gir. Bu nasıl olmuş olabilir? Bunun iki tane izahı olabilir diye düşünüyorum. İki kişi bunu. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Bir kişi öldüğünde kabre konulduğunda ona ya cennet bahçelerinden bir bahçenin pencereleri açılır ya da cehennem çukurlarının çukurlarından bir pencere açılır. Kişi orada aslında makamını görüyor. Hayda bu ters. Yani şimdi hani birinci sure öfüldü, kabre girildi. Öldü, kabre girdi. İkinci sure öfürüldü, mahşer alanına toplanıldı. Aradan bayağı bir zaman geçti. Ondan sonra mahkeme oldu. Mahkemenin sonucuna göre şefaat oldu ya da tersi oldu. Ona göre cennet ya da cehennem oldu. Bizim bildiğimiz bu. Fakat bu ne? Bunu ben şöyle düşündüm. Hani bu kabir azabı var mı yok mu konusunda da aklıma bu örnek geldi. Aslında bizim bu dünyadaki sistemimiz ile Allah'ın sistemi benzeşiyor. Birebir aynısı değil ama benzer şeyleri var. Mesela şu an bizde mesela meclis bir yönetim var ya, bu Evliya Akademisi'nde de böyle bir meclis yönetim sistemi var. Hani hiyerarşik yapı orada var. Yani kutuptan Gavs'a kadar aşağıdaki Kırklar Meclisi falan, hani bu meraklısı internetten bakabilir. Buna benzer bir sistem var. Benzer bir sistemde mesela polis ve yargılama sisteminde. Şimdi adam kapıyı çalıyor, tak tak tak, gözaltı kararı alınmış, alıyor. Polis onu alıyor, ne yapıyor? Karakola götürüyor, nezarethaneye. Hadi bir de eski kanunları düşün, Cumhur'un önceki aldıklarını düşün. Yani polis tecrübesiyle o kişinin ne olduğunu tahmin edebiliyor, biliyor yani. Değil mi? Biraz fiziğinden, tipinden, yaşantısından, tecrübeyle bilen bir şey. Eğer onun gerçekten suçlu olduğuna inanıyorsun, ona muamelesini bir düşünsenize. Hani tarzını, tavrını düşünün. Hani bunu şeyle endeksliyorsun, hep kafanızda manevi sistemle olduğunu düşün. Ama direkt o hapse atılıyor mu? Atılmıyor. Nereye gidiyor? Karakola götürülüyor, nezarethaneye götürülüyor.
Mahkeme.
Yani kabir gibi, mahkeme öncesi. Orada da ona yapılan bir muamele var. Yani iyi bir insana, hani öylesine alınmış bir insana yapılan muameleyle gerçekten suçlu olduğu bilinenle ya polisin yaptığı muamele, tavır, bakış bile oradaki muamele aynı değil. İşte burasını ben kabre benzetiyorum. Nihai karar verilmedi. Ama üç aşağı beş yukarı belli. Kurtaracaksa o, şey yapacaksa onu, ya seni aldık buraya mı, kanunlar gelir, kusura bakma, ya iç, bir çayımızdan iç buyur, yani şey avukatlar bir gelsin zaten sen salınırsın. İkram ediliyor o kişiye. Bir de kes lan sesini, ne olduğunu biliyoruz ben sana, şurada şey yap. Değil mi? Adam ne haltlar işlemişse ona göre. Ama asıl hakim karşısına geçiyor, mahkeme oluyor, ona göre kaç sene hapise gireceğini ya da girmeyeceğini şey yapıyor. Kurtarırsa kurtulması onun cenneti oluyor. Hapse girerse de onun cehennemi oluyor. Aynı buradaki sistem maneviyatta da var. İşte gir cennete denildiğinde eğer o ölüm yani daha nihai cennet değilse bile ona normal insana bile kabirde cennet bahçelerinden bir bahçe gösterilmiyor mu? E bir de Allah yolunda ölenlere hele hele Kur'an'da kendisinin bizzati övüldüğü bir şansa acaba nasıl muamele edilir? Neler gösterilir?
Cennet eşit oluyor onlarda.
Evet, daha cennete girmeden. İkincisi şu olabilir. Aradaki zaman dilimini kaldırıyor Rabbim. Direkt cennete girerkenki olayı da anlatıyor olabilir.
Katede öyle diyor zaten.
İşte yani iki görüş var onunla ilgili. Cennete gir denildi. Hani bu Fecir suresinde var ya. Yedhulül cennete, cennete gir kullarımın arasına. Ey nefsi mutmainne meselesi var ya. Oradaki sahnede olabilir bu. Buradan sanki ben şunu anlıyorum ki. Hani hesapsız cennete girmek var mı yok mu diye bir tartışma var ya şu an akademik. Ama maalesef akademik. Çünkü bu hadislerde falan çok net hesapsız cennete girecekler konusu. İşte bu kimselerin de yani şehitler sınıfı dahil yani bu şeye hesapsız cennete girme konumunda olduklarında bana bir desteği gibi geldi bu ayet.
Ya, bu lütfu olabilir.
Tabii.
Müsahibi.
Çünkü o hadiste var hani 7 gruptan bahsediliyor. Arşın gölgesi altında gölgelendirilecek. Allahu alem bunların hiç hesaba girmeksizin yani mukarrebunlar bu gruptan da olduğu şey yapılıyor. Bu Bekir Bey'in ifadesiyle VIP diyor ona. VIP bir konaklamayla beraber de hesapsız cennete girme konusunun işareti olduğunu düşünüyorum. Gıylet hulülü cenne gale. Şimdi cennete girmiş bir insan ne der? Ya da o denilmiş bir insan ne der? İşte yani tabii bizim elimiz elhamdülillah Rabbim o iyi ki giriyoruz yani şükürlüyorsun falan der. Fakat bak bu kişi yani tırnak içerisinde Habibce Neccar ne diyor? O demiş ki ya leyte kavmi ya'lemun. Keşke kavmim bunu bilseydi.
İlk kavmi de.
Yani perdeler kalkınca gördüğü olayı eyvah şu an bak perdeler kalktı ben görüyorum. Ama benim kavmim görmüyor daha bunu. Görseydi böyle davranmazlardı.
Üstün bir ahlak örneği diyor burada şeyler.
Ya kavmi için endişeleniyor. Bağırsaklarını çıkarmışlar. Ya bizde sokakta geçerken biri omuz atıyor da adam öldüreceğimiz geliyor. Ya da trafikte bir yol vermiyor da hemen böyle el frenleri çekiliyor, kapılar açılıyor.
Onun için cennet.
Ya hangi muamele olmuş ve Allah için Allah için bunu yapıyor. Ya ben Allah için yapıyorum siz bana ne oluyorsunuz işte ah gördünüz bak cennete girdim oh siz cehennemi boylayın demiyor.
Beddua da hiçbir şey yapmıyor. Çok
İşte buna evliya ahlakı üst düzey ahlakı deniyor. Mesela Hazreti Ebu Bekir için şey yapılan bir şey var. Hani ya Rabbi diyor vücudumu öyle büyüt öyle büyüt ki cehenneme doldurayım da kimse girmesin. Hani bazısı bunun müminlerden kimse girmesin ya da bazısı insanlardan, bütün insanlıktan kimse girmesin diye şey yapıyor ama yani ne olursa olsun çok büyük bir iman şeyi. Hatırlıyorsanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Taif'te evet. Hak olan görevini tebliğ ederken çok kötü bir muamele olmuştu. Eziyet olmuştu. Cebrail aleyhisselam yanına gelmişti. Ne demişti? Yani ya Resulallah izin ver şu dağı onların iki dağı başları arasına şey yapayım, geçirivereyim. Yapma diyor Cebrail. Onlar bilmiyorlar daha.
İşlerinden imadan biri olur diye.
Evet işlerinden. İşte o bilmiyorlar ifadesi de bak burada kavmin ya'lemun.
Aynen.
Ne kadar örtüşüyor yani. Şeyi. İşte bu peygamber ahlakı gibi bir ahlak.
Allah.
Mekke fethediliyor. Ya yapmadıkları kalmamış. Biliyorsunuz fethi edildikten sonra her türlü yetki vardır. Yani bugün biraz savaş şeylerinden uzağız ama bir yeri fethettikten sonra her türlü yetkin vardır. Orası ganimettir, sana helaldir, her şeyle helaldir ve onların canları da helaldir sana. Yani istersen öldürürüz, istediğini yapabiliriz. Bu savaş kuralıdır. Yani binlerce yıldır bütün toplumlar bunu uygular. Mekke'yi fethedildiğinde tabii herkes korkuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Mekkeliler diyor, benim size nasıl davranacağımı ümit ediyorsunuz. Nasıl davranacağımı bekliyorsunuz? Çeşitli sözler geliyor. Ben diyor kardeşim Yusuf'un kardeşlerine yaptığı gibi yapacağım diyor size. Hani kardeşler onu kurtun yemesine müsaadeler, kuyuya attılar falan ama ne yaptı? İkram etti, onları da saraya aldı, şey yaptı. Ben de onun gibi davranacağım diyor. Bakın, Allah'ın Resulü'nün bu Kur'an'ı okuduktan sonra yaşantısına geçirmesinin güzelliğine bakın. Bu hikayeleri nereden öğreniyor? Kur'an'dan öğreniyor. Yani Allah'ın öğretmesiyle öğretiyor. Daha evvel bir kitap okumuşluğu yok. Ümmi olarak tırnak içerisinde kabul edilen bir yaşantıda. Kur'an'dan öğreniyor. Fakat bizim gibi haşa şey yapmıyor. Yani Yusuf, Hazreti Yusuf'un şeyini okuyor. Oradan bir misal ediniyor. Bak, vadrib lehum meselen diyor. Sayfanın başında. Onlara bir misal getir diyor.
Hayat ele geçirmek gibi bir şey var.
Evet. Yani misali anladıktan sonra biz Mursel'den ne yapacağız? Ha diyeceğiz. Anladık. Demek ki böyle yapmak lazım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor. İşte burada da yapan bir kişinin şeyi anlatıyor. Yani keşke kavmin bunu bilseydi. Ama biz genellikle o cehennem görevlilerine ne deniyor? Zebani olmaya çok hevesliyiz. Herkesi kafir ilan etmeye çok hevesliyiz. Herkesi cehenneme atmaya çok meraklıyız. Çünkü Allah sadece bizim Rabbimiz.
Zebaniden
ziyade. Kişiye özel Rab. Yani başkalarının Rabbi değil de alemlerin Rabbi değil, bizim Rabbimiz. Rabbim bunu cezalandır, bak ateş şş, yansın. Resulullah öyle dememiş ama.
Bize yer kalmaz cennette. Evet. Tepsi yedilerse bize yer kalmaz.
O yüzden bu şeyleri çok iyi anlamak lazım. Mesela şeyle ilgili bir tartışma var. Bugün hani Hazreti Muhammed filmi var. Kesinlikle gidin. Çok güzel. Anlattıkları gibi değil. Kesinlikle ben onda mezhepçiliğin kokusunu alıyorum eleştirilerden. İran yaptı ya. Şii, karşıda Sünni var ona göre. Hatalar yok mu? Var. Hiç kimse mükemmel olmaz. Çünkü neden? Bir kişinin görüşü. Yani Rab anlayışı bile kişiye özel de. Koskoca sinema enstitüsündeki o senaryo niye kişiye özgü değil? Yani o kişi bir şeyleri, olaylara bakıyor, anlıyor. Ona göre bir film çeviriyor. Ya %100 hak alamaz ki zaten. Sen onun için daha filtre diyeceksin. Ama güzel yerleri de vay be diyeceksin. Ben bunu böyle olduğunu düşünmemiştim. Alacaksın. Orada eleştiren konulardan birine, yani günümüz film eleştirisi değil de hani buradan bir şeye gideceğim. Hazreti Ali'nin babası olan Ebu Talib'in iman edip etmediği konusu İslam aleminde tartışmalı. Ehli sünnet fikri onun iman etmeden vefat ettiğiyle ilgili bir görüşe şey yapıyor. Şia ise bunun iman ettirerek ahirete gittiğini söylüyor. Şimdi ehli sünnetin bayraklarla çok kuvvetli yapanlar hayır diyor, kesin olmadı. Ya niye cehenneme atıyorsun? Niye zabanilik yapıyorsun? Ya Hazreti Ali'nin babası, Peygamber Efendimiz'in hamisi. Tabii. Yani içimsiz şey yapıyor. Umarız ki ehli cennettir, yani mümin olmuştur. Yani bana onun yok ya bu kesindir cennetlik değildi demin bana ne faydası olacak?
Niye bu? Gaybın peşine düşmek oluyor.
Ha, yani niye bu kadar bir şeylik yapıyor? Yo, yani filme gitmeyin diyenlere ne yapıyor? Ya bizim inancımıza göre Hazreti Ali'nin babası işte Ebu Talip cennetlik de iman etmemiştir. Ya keşke öyle olsun ya.
Zalimlik başka bir şey değil.
Yani Peygamberimize o kadar o sıkıntıza. Ya bakın, babası doğmadan vefat ediyor. Nasıl bir yaşantı? Annesine 2 aylıkken alınıyor. Senede sadece birkaç kez görüşmek üzere başka bir ailede büyüyor. Tam kavuşuyorlar, Medine'ye gidiyor, vefat ediyor yolda. Ya yanında vefat ediyor. Nasıl bir şey? Abdülmuttalip dedesi onu büyütüyor. O da vefat ediyor. Ya Hazreti, bak Hazreti diyorum inşallah öyle de, Ebu Talib'in ocağında büyüyor. Yani şimdi bu kimsenin ben iman etmesini tabii gönlünden arzu ederim. Ha, etmemiştir, ona da Allah'ın işine de karışmam. Hidayet Allah'tandır. Ama temenni olarak inşallah öyledir derim. Yani sadece ben ehli sünnetin inancına göre böyledir deyip de onu cezalandırmak ya hangi peygamber sevgisine yakışır?
Alif de olabilir.
Yani şey olabilir. Yani bunu anlatmak istedim. Neye istinaden bunu söyledim bilmiyorum ama işte keşke Rabbim bu bilselerdi derken de bizde de bu buradan alacağımız sonuç ne? Yani keşke kavmi, yani Ebu Talip, yani diğer insanlar da öyle olsalar. Burayı demek istedim bu arada. Bima devam ediyor 27. ayetten. Gafareli Rabbi, Rabbimin beni mağfiret ettiğini, gafere biliyorsunuz gainla, gafera Gufran evet olarak geçmiş. Bununla ilgili çok şey var. Mağfiret, gufran, gaffar, gafir, gafur, istiğfar. Bu kökten Türkçemize gelmiş. Buna müştaklar deniyor. Yani aynı kökten gelmiş kelimeler. Rabbim beni mağfiret ettiğini, bak Rabbi diyor benim Rabbim, bağışladığını ve cealeni, beni kıldığını, yaptığını, oluşturduğunu minel mükremin. Mükremin ne demek? Kökü kereme. İkram etmek. Mükrem ikram edilen demek. Mükrim ikram eden, mükrem ikram edilen. Mükremin de bunun çoğulu. Arapça kaidelere göre bu çoğul. İkram edilenlerden min diyor orada. Mindenden eki kıldığını keşke şey olduğunu bilselerdi. Kavbim bilselerdi. Bu ifade bima gafreli Rabbi ve cehenneli minel mükremin bu önceki sayfada bir bakalım ona 11. ayete. İnnemâ tünziru men ittebe'a zikre. Sen ancak zikre uyan kimseyi uyarırsın. Ve haşiyâ rahmâne bil gayb. Rahmana gaybi olarak korkan, haşyet duyan kimseyi uyarırsın. Fe beşşir hu. Bak hüm değil. Hu. Onu uyar. Hatırlıyor musun? Orayı işlerken demiş ki orası tekil geldi demiştik. Onları uyar değil de hu. O kimseyi uyar. Pardon affedersiniz. Müjdele. Neyle? Bir mağfiretin, mağfiret ile müjdele ve ne? Ecrin kerim.
Ecriyle kerim.
Hani demiştik ya ikinci sayfada vadrub lehum mesela, onlara misal ver. Yani Rabbim Yasin suresinin birinci sayfasında geçen bütün konuların yer aldığı bir misal anlatıyor size hikaye. İşte ispatı da bütün kelimeler birinci sayfayla uyumlu. Bak ne diyor? Bir mağfiretin, mağfiret ile müjdele. Bugünkü ayette ne diyor? Rabbimin beni mağfiret ettiğini bilselerdi. Birinci kısım bu. Müjdelenmiş demek ki. Yani gir cennete deniyor ya. İşte onun sebebi. İkinci kısım ne? Burada ne diyor? Ecrin kerim. Kerim bir ecir. Kerim bak ikram edilen demek. Bak burada ne diyor? Minel mükremin. İkram edilenlerden olduğumu bilseydi. Birinci sayfadaki temayla birlikte söylüyorum. Sen uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar iman etmezler. Sen ancak şu kimseyi uyarırsın ki zikre uyarıl yani ikaza hatırlatmaya tabi olan onun gereklerini yapan ve Rahman'dan gaybi olarak görmese de haşyet duyan kimseyi uyarırsın. Onu müjdele. O kim? İşte bu arkadaki sayfaya göre Habib-i Neccar. Genel anlamda da kim buna uyuyorsa ona. Yani sana birisi güvendiğin birisi diyor ki ya şunu şöyle yap. Bak dikkat et hatadasın. Ne yapıyor? Seni uyarıyor. Bak Müslümansın ya. Ya da hani söz vermiştin ya. Ya da galü belayla uyarıyor. Ya biz galü belayla söz verdik. Niye bu yaşantıyı gerçek olarak algılıyorsun? Ya da zikre Kur'an dersek. Ya bak Kur'an'da şöyle şöyle yazıyor. Ya buna dikkat etsene. Bunu zikre uyan kimse, bu uyarıya olan kimse işin %50'si. Bir de Rahman'dan yani Allah'tan haşyet duyarak yaşayacak. Yani sürekli Allah ne der, Allah ne yapıyor, Allah beni şu an görüyor. Yani takva boyutunda yaşayacak. Gaybi, görmese de. Tek olduğu zaman da ona öyle de yorum yapılmış. Yani insanların arasında hata yapmıyor fakat tek olduğunda da hata yapmayacak. Korkacak şimdi gaybi olarak korkacak. İşte böyle olursan Rabbin seni iki şeyle ikram ediyor. Bir mağfiret. Bura bana ilginç gelmişti. Neyin bağışlaması bu? Yani bu mağfiret olmadan da icrin kerim diyebilirdi.
Önce bir bağışlanması affedilmesi diye çıkması lazım.
Birinci anlamıyla kimse hatasız değil. Şirk de dahil. Evet. Hepimiz günahlarda bulunuyoruz. Önce Rabbim bunu siliyor. Evet. Ne kadar iyi kulluk ettiğini düşünürsen düşün. Muhakkak hataların eksikleri var. Sübhanallah Allah'tır. bunun affediliyor başlığı yok sayılıyor. İkinci anlamda tövbe etmediğin kısımlar, hani siz nefsinizde gizli olanları da açığa vurduklarınızda, açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Fakat Allah'ın örttükleri, hesaba getirmedikleri müstesna diyordu ya Bakara 284'te. Burası kısmıyla örtüyor. Yani hesaba getirmemek de çok büyük bir ikram.
Allah Allah.
Üçüncüsü de daha derin boyutuyla, hani biz Hazreti Adem'le beraber cennetteydik ya, hani bu Adem kıssasında bunu çok anlattık, onun sırtındaydık. Bakışlar donuk olduğu için izah ediyorum tekrar. Adem'in sırtından zürriyetler alınıp da hani nefisleri üzerine şahit tutulduklarında diyordu ya, sırtından alınan zürriyetler o galübela olayı olduktan sonra, söz alındıktan sonra ne oldu? Cennete yüz milyarlarca insan girmedi ki. Tek Adem girdi. Demek ki ne oldu? Tekrar onun sırtına konmuş o zürriyetler. Biz. Demek ki cennetteki Adem de zürriyetleriyle beraber herkes oradaydı. Biz oradaydık yani. Fakat bizim de burası uçuk gelecek ama bizim de katkımızla beraber yasak ağaca gittiği için değil mi yani? Bizim de o zaman biz niçin Adem'in hatası, Hazreti Adem'in hatasını çekiyoruz? Kimse kimsenin günahını yüklenmez diyor Kur'an-ı Kerim'de. Elma, yasak meyveyi yiyen o. Elma diyorum pardon. Yasak meyveyi yiyen o. O zaman bizim suçumuz ne? Biz niye aşağıların aşağısına indirildik? Ha, demek ki bir sebebi var. Senin de katkın var. Burası biraz uçuk yerler ama bilinmesi gereken yerler. Yoksa biz bütün suçu Adem, Hazreti Adem'e attık. O biz rahatız.
Temize çıktık.
Değil. Sen de oradaydın. Sen yeryüzünde o yapılan hatanın biraz da telafisi için buradasın. Yani en yüksek yüce yerde her şey serbest, sadece bir emir. Bir tane emir var ya. Buna rağmen buna uyuldu. İn aşağı denildi. Ya Rabbi tövbe et dendi. Tövbe ediyorum dedi Hazreti Adem. Tamam tövbeni kabul ettim dedi. Ama cennette kalmadı.
O zaman biz de tövbe etmedik demek ki. Yok. Siz şundan şey sorumlu değil yani.
Evet. Şimdi biz de diyor ki Allah-u Teala tamam o zaman tövbeni kabul ettim ama yeryüzüne in. Yine cennette kalmayacaksın. Bu ne kötü bir şey mi? Hayır. Tövbe etmeseydi ve tövbesi kabul olmasaydı şeytan konumunda olacaktı. Evet. Cennete bir daha geri gelemeyecekti. Cennete geri gelişin kapısı açıldı. Tövbe. Çünkü tövbe kelimesinin kelime manalarından birisi de dönmek demektir.
Ama bela karşılığı.
Ama diyor ki yeryüzünde in ama şöyle şöyle de yine unsurlar olacak sana ilave olarak, buna rağmen kim benim hidayetçime uyarsa diyor ona hüzüntü yoktur diyor.
İşte
evet yani. Eğer biz işte ikram mağfiret, bunun mağfiret edilmen, bağışlanman, tamam sen dünyada senden beklenenleri yaptın, yapmasan da ikramımla beraber seni mağfiret ediyorumun mani, mağfiretin özellikle bir ikram olarak sayılmasının en büyük ikramı, anlamı budur. Biraz evvel saydıklarımız birinci, ikinci maddelerde elbette ki vardır. Rabbim bununla bile şey yapmıyor. İkinci ikramı söylüyor. İkinci ikram ne? 11. ayete göre ve ecrin kerim. Bak kerim bile olmasa, kerim, ecir kelimesinin neyi? Sıfatı. Sıfat olmasa bile, ecir olsa bile o ödül var. Yani bırak bağışlanmayı, artı bir de ödül veriyor bize. Ecir veriyor, ücret veriyor, ikram veriyor yani. Ecir veriyor. Bir de ecirle de kalmıyor. Rabbim kerim ya, cömert ya. Kerim ye var orada. Yani kerim bir ikram.
Sonsuz kerem sahibidir diye bir ayet var.
Evet. Yani kerim, kerimin var. Manası ne? Kerim ikram demek. Tabii, tabii. Ama oradaki hani bahsetmiştim Y harfi var. Kerim uzatarak söylediğimiz Y harfi de ikramın abartılı ve sürekli olması demek. Her şey ikram. İkram sürekli devam ediyor. Bu müthiş bir şey. Ve işte burada ne diyor? Habibi Necer olarak nitelendirilen kimse, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını. Bak sözdeki edebe bakın. Bana ikram ettiğin demiyor. İkram edilenlerden kıldığıma, kılındığıma. Yani kendisini öne çıkarmıyor. Bir grubu öne çıkarıyor. Elhamdülillah biz de bunlardan olduk. Bak ne kadar incelikli, latif ifadelerle bu Kur'an-ı Kerim donatılmış. Ve kendisinin o latifliğini Rabbim bize Kur'an'ın içerisinde dantel dantel ince ince nakşederek bize belli bir şekilde izah etmiş.
Sayın Uçun onu şey yapar. Yani Müslümanın çok zarif olması, zarif derken size yemeği yiyip oturmak kalkmak değil yani. Zarif olması lazım. Bütün hayatta zarar içinde olması lazım. Çok önemli.
Bir de ne de deniyor? Evliyayı kibar deniyor.
Evet, evet.
Yani kibar hem büyük anlamında, hani kebir büyük anlamında, hem de bizim hani kibar insan diyoruz ya, yani demek ki Allah-u Teala ona, evliyalarına hem kendi düşünce sistemlerinden ötürü eşşekur esmasından ötürü artırarak, hem de ona lütfederek özel özellikler yükleyerek onları kibar insanlar kılıyor. Hem sözleriyle, hem davranışlarıyla, hem düşünceleriyle onlara ekstra bir destek veriyor. Ya da mesela bu hangi esmaya çok yakın? El-Latif esmasına çok yakın. Latif ne demek?
Lütfen.
Yani Allah'tan baktığımızda lütfeden. Fakat Latif kelimesinin manalarından nazik, birisi de ince demektir.
İnce.
Latife yaptı denir ya. Yani ne ince bir zeka hamleleriyle bunu söyledi. İnce demektir. Yani bizim incelik, kibarlık anlamındaki latifliktir. O latif esmasının kişide tecelli etmesiyle beraber o hem lütfeden olur, hem de gerek düşünceleriyle, hem gerek davranışlarıyla, ki biz buna günümüz ifadesine ne diyoruz? Jest diyoruz. Jestler yapar. Onu da çok incelikleriyle yapar. İşte bu sayfada bahsedilen kimse de gerek kendisinin özellikleri, gerek Allah'ın yükledikleriyle de latif bir kimlik, kişilikmiş ki bunu burada şey, ifadelerinden
ve esir ruka ve kum erayi alemum merhalem diyor hani şeyde Tebarek esresinde orada. Hı-hı. O incelikten mi bahsediyor yoksa lütuf şey içiniz
o gizleme ve sır kelimesi geçiyor orada. Gizleseniz de saklasanız da o latiful habir, yani bu Allah'tan ötürü. Latiful habir ne demek? Sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Ama latif en ince detayına kadar.
En incesine kadar.
Hani dedi ki ince. En ince ayrıntısına kadar ve inceliğine ile bilir demektir. İşte böyle bir şeye kavme artık bu en son böyle bir insana mübarekede bunu yaptıktan sonra Rabbimin muamelesi ne olmuş biliyor musunuz? İşte bu yan sayfaya geçiyoruz artık. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّ مُنْزِلِينَ اِنْ كَانَتْ اِلَّا سَيْحَةً وَاهِدَةً فَاِذَا هُمْ حَامِدُونَ Biz diyor onun arkasından ba'dihi semadan bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik zaten. Sadece bir sayhaten vahideten tek bir ses onların işini görmeye yetti. Yani biraz yorumlu anlatıyorum anlayın. Ve onlar orada sönüp kaldılar. Buradaki dikkat çekici nokta ne biliyor musunuz? Bakın Resuller, iki tane Resul geliyor. Onları inkar ediyorlar. Üçüncüsü geliyor inkar ediyorlar. Rabbim ama bu muameleyi yapmıyor. Ne zaman ki kendi evliyasından, bak Resulünden değil, Nebilik damarından değil, kendi evliyasından birine böyle bir muamele yapılıyor ya, imha.
Evet.
Bakın, seste. Bakın bu ama o teferruatı yani ne yaptığı. Ben niye yaptığının inceliğini söylüyorum. Bak Resuller geliyor, şey yapıyor. Ordu göndermiyor, şey yapmıyor, bu helak olmuyor. Ne zaman ki bir evliyaullah, yani evliya diyorum Allah dostu, Habibi Neccar geliyor da ona bu muameleyi yapıyorlar ya, yani, onun üzerine. Hangi kelimeden anlıyorum bunu? Min ba'di hi diyor. Hi o demek. Ba'di hi. Bunun üzerine, ona yapılan muamelenin üzerine. Yani bu olayın üzerine Biz bak ifade çok müthiş ya. Gökten ordu indirecek değildik. Yani ne gerek var? Bu konular o kadar değersiz insanlar ki bunu yapanlar. Orduyla niye uğraşacağım ona? Bir sayha vaatine indirecek de değildik. Yani burada şey var, tahkir var.
Evet.
Hakir görme var.
Aşağılama. Aşağılama.
Evet. Ordu ne ordu göndereceğim hani şeyi var ya. Sayhata tek bir ses ya. Bir ses yetti onlara diyor. Sayhata. Ne oldu? Öyle kaldılar. Ha, Rabbim hiç şey göndermiyor mu? Ordu göndermiyor mu? İşte burada yazdım. Şimdi ezan okunacak teferruatına girmiyorum. Rabbim'i ordu gönderdiği de olmuş. Fakat bu olaya özgü olarak orduya gerek yok. Bir sayhatan vahideten yetti diyor. İşte Allahu Teala bize buradaki örnekte olduğu gibi Habibi Neccar gibi zikre uyan, yani ikaz edildiğinde şunu yapıldığında ya hakikaten değişim gösterebilen, yani direnen değil. Şeytanın şeyi oydu. Zikre uyan, uyarıya uyan ve Rahman'dan her türlü halde haşyet duyanlardan eylesin. Ki onlara ikram çok büyük. Gıylet hulü cenne bima gafereler. İkram çok büyük. Allah kendisiyle ve nimetleriyle ikram ediyor. Hem bu dünyada da ikram var ve hem de ahirette. Allahu Teala bu grup insanlardan olmayı nasip etsin. Aha. Diğerlerinin işi çok zor çünkü. Allah başkasından eylemesin. Allah da bu hususta bize, biz zayıfız, yardım etsin. Destek çıksın. Ve ahiru davana enil ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.